Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok daralan ruhlarınızı, hele yaşadığımız şu son şehit haberleriyle birlikte iyice kararan hayatınızı bir parça edebiyatla açmayı, konuşmayı, ruhu biraz inceltmeyi, bunu romanlarla, kitaplarla, gerçekten edebiyatın tam anlamıyla edebiyatın sağlığı, edebiyatın yardımıyla yapabilmeyi kabul ederek burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın. Çağırın siz Periskop'tan izleyicileri, diğer dostları. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Twitter'dan davet edeyim herkesi. Gelin kitap konuşacağız diyeyim insanlara. Bugün nasıl bir yayın olacak doğrusunu isterseniz ben de bilmiyorum. Çünkü zorluğunu anlattım size aslında. Son derece açık yüreklilikle söyledim üstelik bunu. Sait Faik konuşacağız bugün. Sait Faik Abasıyan'ı konuşacağız. Ama biraz insanların bugüne kadar anlattığından farklı anlatacağım size. Bunu zaman zaman kötü olmayı, tırnak içinde kötü olmayı da göze alarak anlatacağım. Çünkü öyle anlatılmak zorunda Sait Faik. Herkesin bildiklerini bu toprakların, içinde bizim de bulunduğumuz toprakların yaşadığı o büyük ikiyüzlülüğe girmeden, o büyük ikiyüzlülüğün mümkün olduğunca dışında kalarak anlatmaya çalışacağım size. Yani hakkında hazırlanan belgesellerde bıyık altından gülümsemelerle gizlenen, arkadaşlarının anlatımlarında, röportajlarında bir yere kalıp durdurdukları cümleleri durdurmadan anlatmaya çalışacağım. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ama eğer böyle bir şey yapılabilecekse tam da doğru kişi Sait Faik'tir diye düşünüyorum. 1906 yılında doğmuş bir yazar. Arkada bir kitap görüyorsunuz, kocaman. Bu Sait Faik'in bütün eserlerini toplayan bir kitap. Benim elimde bu yayın için çalıştığım kitapların bir bölümü şunlar mesela. Size sadece şöyle göstereyim. 1906 yılında doğmuş biri. Adapazarı hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Babası Adapazarı'nda işte kaymakamın özel kalem müdürü, tahrirat amirliği yapmış bir insan. Çocukluğu biraz öyle geçmiş fakat daha sonra babasının ticarete girmesiyle birlikte ailenin hayatı ciddi anlamda değişmiş. Çok zengin olmuşlar. Hanlar, hamamlar, işte apartmanlar, yalılar, konaklar, köşkler, böyle bir hayatın içinde. Ama hayatını çok belirleyici unsurlardan bir tanesi annesiyle babasının yaşadığı 3,5 yıllık bir ayrılık. Doğrusunu isterseniz bu ayrılık zaten Sait Faik'in o dönemde babasıyla birlikte kalıyor. Karakterini de, daha doğrusu var olan yapısını da bir parça değiştiriyor. Hatta pek çok yazısında, pek çok hikayesinde, biliyorsunuz önemli bir öykücü, hatta Sait Faik için denilir ki Türkiye'de öykücülüğün kaderini değiştiren insan, katılırım ben de buna, çok doğru bir tanımdır hatta, öykücülüğü bambaşka bir noktaya alıp götüren bir insandır. Hayatını asıl belirleyen bölümü burası oluyor işte, çünkü babasıyla kaldığı dönemde kendi içinde kopan fırtınalarla, çocukluğunun o küçük masum penceresinin içinde kendi içinde kopan fırtınalarla, ki daha sonra başka eserlerinde bunu o dönemin çocukluğun başka kahramanlara hep atfederek söyleyecek, ama o dönemin çocukluğunun korkunçluğundan kaynaklandığını söyleyecek. Korkunçluğun boyutu nedir, nasıldır hiçbir zaman anlatılmadığı için bilmiyoruz. Kendisi de zaten anlatmayı sevmiyor ama o çocukluğun etkileri bütün eğitim hayatına ve yaşamına yayılıyor. Çünkü İstanbul Erkek Lisesi'nde sadece o okusun diye ailesi Adapazarı'ndan kalkıp kereste tüccarlığına falan başlıyor babası. Gerçekten kelime anlamıyla çok zengin oluyor. İyi bir tüccar babası. İstanbul'a geçiyorlar. İstanbul'da sadece Sait Faik okusun diye yapılan bu nakil işlemi sırasında İstanbul Erkek Lisesi'ne başlıyor. Kendisinin de hatıratında çok yer verdiği röportajlarda zaman zaman gülerek, zaman zaman böyle üzerinden çok hafif etkilerle geçerek anlattığı gibi İstanbul Erkek Lisesi'nde bir macera yaşanıyor. Bir öğretmenlerinin sırasına onu da rahatsız edecek şekilde işte iğne konuyor. Onun şikayetiyle birlikte pek çok arkadaşı, bazıları bunun sayısını 34, bazılarını 41, bazıları 50 öğrenci diye anlatıyor. Tamamı okuldan atılıyor ve ondan sonrasında hayatı bir parça daha değişiyor ve Bursa Erkek Lisesi'ne gidiyor. Orada yaşamının çok belirleyicisi olan, hikayeciliğinin de belki temeli olarak anlatabileceğimiz, anlayabileceğimiz İpekli Mendil, kimine göre İpek Mendil, öyküsünü yazıyor. İlk öyküsü bu, bilinen ilk öyküsü. Gerçekten çok önemli, çok değerli bir öykü. O yaşta bir insanın yazabilmesi için bu öyküyü hakikaten içten bir yetenek gelmesi gerekiyor. Edebiyat öğretmeni de zaten fark ediyor Mümtaz Bey. Ve ilk uyarısını o dönemde yapıyor. Belki Sait Faik'i ilk tanımlayan cümle bu ve bence de çok doğru tanımlayan bir cümle. Diyor ki yarın bir gün bunları neşredeceksiniz ve dağınık yazmamak zorundasınız. Çok dağınık yazıyorsunuz. Ben hayatımda ilk kez Sait Faik okuduğumda yayıncılıkla da uğraşan bir insan olduğum, hani çok çocukluktan beri stüdyoların içinde olduğum için bende ilk çağrıştırdığı etkisi şuydu. Sait Faik öykülerinin tamamında aslında devam eden yaşamın bir kesiti vardır ve kamera bir anda oraya gelir, bir müddet kalır ve çıkar mikrofonuyla beraber. Siz o hayatın bir kısmına dahil olursunuz ama çok iyi anlarsınız hayatın o bölümünü. Kendi yaşamı da böyle, o dağınıklık ömrü boyunca devam ediyor aslında. Bugün konuşacağımız kitap iki romanından bir tanesi. Bir Takım İnsanlar ya da Medar Maişet Motoru olarak adlandırılan bir roman var. Bir de bugün konuşacağımız Kayıp Aranıyor. Aslında bana kalırsa ikisinin de roman özelliği yok. İkisi de uzun öyküler. Belki yani birazcık zorlasan novella denilebilir ama bunlara roman demek çok doğru değil bana kalırsa, ama tabii kendisi de böyle tanımladığı için. Asıl bir öykücü dedik ya, mesela bu romanda dağınıklık kafadan başlıyor zaten. Kitabı okuyanlar bilirler, hangi baskısını okudunuz bilmiyorum ama Varlık Yayınları'ndan çıkan, yani o ilk 50'lerin başında çıkan nüshasında da var aynı şey. Yapı Kredi Yayınları'ndan sonra çıkanlarda da. Romanı açtığınız zaman göreceğiniz burada toplu eserlerinin tamamı. Ben diğer kitapları bulamadım. Çok açık yüreklilikle söyleyeyim size. Kütüphanenin içinde darmadağın olmuş durumda. Çünkü Sait Faik size de demin söylediğim gibi benim hayatımda önemli bir adam. Neden önemli bir adam? Şu kitap mesela benim için yangında ilk kurtarılacaklardan bir tanesi. Bu Sait Faik'in yazdığı her şey. Oyunlaştırılan öyküleri, bütün öyküleri, şiirleri, romanları, kendisiyle yapılmış röportajlar hakikaten yangında ilk kurtarılacak şeylerden biri. Kendisinin söylediği gibi hani yazmasam deli olacaktım diyor ya, ben de zaman zaman onu okumasam hakikaten öyle bir rahatsızlığa kapılabileceğim hissini yaşarım ama o dağınıklığı asla unutmadan, asla atlamadan tam orada kalmıştım. Kayıp Aranıyor romanının girişinde bir yazar üstünde. Giriş cümlesinin hemen üzerinde. Bu romanın hani pek çok romancının da yazarın da yaptığı gibi romanın kurgulanmasında bölümleme aşamasıdır aslında. Ama işin tuhaf yönü şudur. İkinci bölüm yoktur zaten romanın. Roman tek bölümden oluşur. Ama onu oraya yazmış ve bırakmıştır. Bu dağınıklığın, hani hayatına da hakim olan dağınıklığın, bazılarının bohem yaşam tarzı olarak nitelediği dağınıklığın belki ilk göstergesi olarak adlandırılabilir Sait Faik açısından bakıldığında. Bursa'da, Bursa Erkek Lisesi'nde ilk öyküyü yazdıktan sonra eğitim hayatı aslında tamamen büyük yalnızlıklar içinde geçiyor. Arkadaşları, o dönemki arkadaşları, sonradan kendisiyle ilgili hazırlanan bütün belgesellerde çok yalnız bir çocuk olarak adlandırıyorlar. Çok yalnız. Bana kalırsa da zaten Sait Faik'i en iyi tanımlayan öykü kelime yalnızlık. Ama bu yalnızlığın neden kaynaklandığını konuşmak zorundayız. Ve bu yayını umarım hakkıyla becerebilirsem, hakkıyla Sait Faik'i anlatabilirsem size, umarım o yalnızlığın neden kaynaklandığını anlayacaksınız. Yalnızlığın nasıl zorunlu bir tercihten kaynaklandığını anlayacaksınız. Çünkü bambaşka yerlere gidecek. İlk öykü yazıldıktan sonra ve lise eğitimi tamamlandıktan sonra bu kez İstanbul Edebiyat Fakültesi hayatına giriyor ve orada 2 sene boyunca öğrenim görüyor ama bu dağınıklık, hep bahsettiğimiz dağınıklık var ya, bir yere ait olamama, bir yere sığamama duygusu, insanlarla iletişim kuramama duygusu hayatının her alanını etkiliyor onun. Ve bir süre sonra ailesi, babasının da yoğun ısrarı sonucunda Sait Faik'i yurt dışına yollamaya karar veriyor. Babası ekonomi okumasını istiyor ve Lozan'a, İsviçre'ye yolluyorlar. Lozan'a gittikten sonra bazı kaynaklar, yani böyle açık kaynaklar, mesela Wikipedia gibi yerlerde böyle anlatır. Bunu sadece 2 hafta devam etti falan. Kendi anlatımına göre 2 hafta değil de 10 günlük bir süreç içinde Lozan'da kaydı yapılan bir okula devam eder. 10. gün bırakır ve Fransa'ya, Grenoble'e geçer. Orası onun hayatının belirleyicisidir. Bunu da aklınızın bir yerinde tutmanızı rica ediyorum. Çünkü onun yaşamını belirleyen Sait Faik'in hayattaki belki önder yazarları olarak adlandırabileceğimiz pek çok insanın yaşamında olduğu gibi bir seyahatle değişir aslında her şey. Onun yaşamında kendisinin tanımıyla beni kendime alıştıran yazardır dediği André Gide mesela bir Afrika seyahatinden sonra kendini keşfinden bahseder. Aynı şekilde Jean Genet'in yaşamının böyle olduğu söylenir. Lautrement'un böyle olduğu söylenir. Said Faik için de bu Grenoble hayatı 3 sene sürer ve yıllar sonra Orhan Kemal'in anlattığı gibi kendisiyle Said Faik'le ilgili yapılan bir röportajda o yayının başında söylediğim gibi bıyık altından gülerek hani bir yerinde durdurarak, durdurmak zorunlu hissederek kötülüğünden değil insanlar korumaya çalışırlar aslında. Ününü, şöhretini, kendisinin de yazmayı hani böyle zaman zaman havai şeyler yazarken söylediği gibi repütasyonunu, ününü, şöhretini korumak için bir yerde durdururlar. O 3 sene boyunca tam anlamıyla yaşamının en önemli modelini oluşturur. Serserilik yapar, sadece gezer, sadece içer, sadece yer ve sadece sevişir. Ama işte bu sevişme bölümü işin bambaşka bir noktası. Çünkü yine André Gide'in yolculuğundan bakılacağı gibi, bakıldığında görüleceği gibi, onun Afrika seyahatinde olduğu gibi, Said Faik'in kendini, eşcinselliğini açıkça yaşayabildiği bir dönemdir. Grenoble'daki o 3 senelik bölüm. Ve daha sonra belki dönüşüyle birlikte o uyumsuzluğun da en çok ortaya çıktığı nokta olarak adlandırılabilir, gösterilebilir. Bugün konuşacağımız kitap Kayıp Aranır. Fark ettiyseniz şu ana kadar size kitaptan hiçbir şey okumadım, hiçbir şey anlatmadım. Çünkü bu bir öykü aslında. Uzunca bir öykü, epeyce uzun bir öykü. Bir kadının, Nevin'in ki kadınla erkek arasındaki bir figür olarak ortaya çıkar. Birden fazla erkekle aslında yaşamını kıyasladığı, yaşamının karşılaştığı bir hikaye anlatır. Bir konsolosun kızıdır Kayıp Aranıyor'da. Özellikle dağınık anlatıyorum. Çünkü Said Faik başka türlü anlatılabilecek, anlaşılabilecek bir insan değil. Yani kitaplara, kalemlere bir yerinden tutup sığdırabileceğiniz biri değil Said Faik Abasıyanık. Öyle biri olamaz. Zaten öyle olsa Said Faik olma ihtimali yoktu. O yüzden benim anlatımım da biraz ona kayacak. Çok özür dileyerek söylüyorum. Nevin konsolos olan babasının biraz da böyle tam da Said Faik'in o Grenoble'daki yaşadığı hayata benzer bir hayatın içinde işte yasak aşklarının olduğu, kızını bir pansiyon odasında bırakarak kendi zevkine sefasına baktığı dönemde olduğu gibi biraz özgür ruhlu bir kızdır ve bu özgür ruhun içinde aslında yaşadığı ortama uyumsuzluk da çok fazla ortaya çıkar. Zaten sonunda bir kaybolmayla biter ama gönüllü bir kaybolmadır. Özellikle zaten bugün hani Said Faik anlatırken iki hafta önce söylediğim şey Kayıp Aranıyor seçme gerekçem buydu. Belki içinizden bunu soranlar oldu çünkü madem buna roman değil diyorsun neden seçtin diye. Tam bu gönüllü kayıp hikayesini net anlatacak bir şeydir. Çünkü Nevin bulunduğu ortama sığamaz. Birlikte olduğu insanlar, aynı köyün içinde yaşadığı insanlar. Mesela erkeklerle oturup iki kadeh içki içmesinden rahatsız olurlar. Oysa aralarında bir hani herkesin korktuğu, tırstığı gibi bir cinsel münasebet yoktur. Dostluk vardır gerçekten. Ama insanlar bir süre sonra söylentilere takılmaya başlarlar ve hakkında acayip hikayeler uydururlar. Nevin bir duldur, eşinden boşanmıştır. Üstelik eşinin kendisini aldatması, hem de kendi yatağında aldatması gerekçesiyle boşanmıştır. Ama eşi, kendisi gibi gazeteci olan eşi Özdemir, ilginç bir tiptir. Yani erkek olma özelliklerini, erkeklik özelliklerini ancak ayrılma aşamasında bir şiddet eğilimi göstererek sergilemiştir Nevin'e ve Nevin'in tamamen soğumasıyla sonuçlanmıştır bu hikaye. Aşık olduğu kişi Cemal bir balıkçıdır, bir balıkçının oğludur. Kendi çocuğu da balıkçı olacaktır. Yani o sınıfsal fark çok net şekilde ortaya konur. Onunla yaşadığı ilişki ve bir de üçüncü bir erkek görülür. Romanın içinde o üçüncü erkek bir biletçidir aslında bir otobüs biletçisidir Ankara'da o otobüs biletçisi genç bir çocuktur ve o genç çocuk Nevin'e ilgisini otobüse inip bindiği sürelerde gösterir ve biraz da böyle hani cıvık bir şekilde otobüsün çok kalabalık olduğu bir saatte eğilip yere bir şey düşürmüş gibi eğilip elini öperek gösterir. Fakat Özdemir'in eşinin arkadaşlarından biri bunu görmüştür. Aynı otobüste olanlardan biri. Ve Nevin topluluk içinde boşanma kararı alındıktan sonra bunu itiraf etmek zorunda kalır. İşte bu iç çelişkilerin tamamı bir araya gelir. Ve Nevin bir süre sonra yaşadığı yere sığamama eğilimi gösterir. Zaten sonunda da babasına bir mektup bırakır. Mektupta toplumla hesaplaşır. Ve hesaplaştıktan sonra bir Anadolu kentine bilet aldığını söyler, roman biter. Bu kadar. Bugüne kadar yaptıklarımdan farklı biliyorsunuz. Ben hani bir yere kadar getirir oradan sonrasını size bırakırım genelde ama bu öyle değil. Çünkü biz bugün farklı açılardan Sait Faik öykülerini konuşacağız. Yayının hemen başında konuştuğum şey bazılarınızı çok rahatsız etti biliyorum. Yani Sait Faik'in eşcinselliği üzerinden konuşmak. Ama bunu konuşmazsak bu iş eksik kalacak. Ben istiyorum ki Sait Faik'in tıpkı kendisinin yaptığı gibi insanları yargılamadan anlatılmasına yardımcı olalım. Çünkü onunla ilgili yazılmış pek çok güzel yazı var, pek çok iyi değerlendirme var. Benim okuduklarımdan bir tanesi, çok teşekkür ediyorum, bu yayın boyunca teşekkür edeceğim çok insan olacak zaten. Deniz Vural onlardan bir tanesi, Turkish Book Review diye bir dergi var. O derginin imtiyaz sahibi kendisi. Bana da yılbaşı hediyesi olarak aslında derginin basılı nüshalarının sanal ortamdaki bölümlerini yollamıştı. 2007 yılında bu dergide, İngilizce çıkan bir dergi, bu dergide Senem Tüfekçioğlu bir yazı yazıyor. Sait Faik'le ilgili. Herhalde Türkçe'ye şöyle çevirebiliriz. Prens Adaları'nın hayalcisi Sait Faik. Sait Faik orada Prens Adaları, yani hep hayatının geçtiği, kendiyle özdeşleşen, bugün adına müzesi de bulunan, annesi öyle rica ediyor çünkü, mirasının gerçekleşmesine ancak o şekilde izin veriyor. Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakıyor bütün mirasını. Yazılı bütün eserlerinin gelirleriyle birlikte annesi de hayatındaki en önemli, en etkin figür. Tıpkı André Gide'de olduğu gibi, tıpkı işte Jean Genet'in hayatındaki kadınların etkisinde olduğu gibi baskın bir anne karakteri var. Ve annesi sadece bu şartla razı oluyor. Darüşşafaka Cemiyeti'ne, bugün müze olarak kullanılan bina bırakılıyor. Ve Burgazada, Burgaz Adası bazıları ama eskilerin söyleşti. Ben daha çok seviyorum o söylemi, Burgaz Adayı. Burgazada Sait Faik'le özdeşleşiyor. Orada o yazıda Senem Tüfekçioğlu çok doğru bir cümle kullanıyor. Yayın için çalışırken herhalde onu da şöyle çevirebiliriz Türkçe'ye sanırım. Aslında diyor Senem Tüfekçioğlu, öyküleri diye bilinen şeyler Sait Faik'in günlükleriydi. Ve onun gündelik hayatın içinde insanlarla doğrudan ilişki kurma ve duygularını anlatma yöntemiydi. Hakikaten böyle baktığınız zaman işte Sait Faik'i doğru çözümlemek mümkün. Çünkü onu en rahat tanımlayacak cümle muhtemelen insanları yargılamazdı olmalı. Bir kere Sait Faik'le ilgili kafanızdaki şu şeylerin tamamını atın. Yani tamamını atın bir kenara. Sait Faik işte yalnızlıkları anlatır, insan sevgisini anlatır, çok hoştur, çok öyle biri değil Sait Faik. Bu yayında yine sağ olsun tecrübelerini benimle paylaşıyor. Benim kardeşim, çok sevdiğim bir insan. Radyo Çocuk Saati'nde 1982 yılında adım attığımız günden beri hem kardeşim olarak, hem dostum olarak, hem arkadaşım, hem son derece iyi bir oyuncu olarak gurur duyduğum, birlikte büyümekten, çocukluğumu paylaşmaktan çok onur duydum. Çok iyi bir oyuncu, çok büyük bir oyuncu. Sevgili Erdinç Doğan, 7 sezon boyunca Meraklısı için öylesine bir hikayeyi oynadı. Bu biliyorsunuz öylesine bir hikaye Savaş Dinçel tarafından oyunlaştırılmış hali. Kendi yazdığı hikayenin Sait Faik'in. Erdinç çok başarıyla canlandırdı. 7 sezon boyunca ve ben yayın için hazırlanırken Erdinç'ten de çok yardım aldım. Sağ olsun. Çünkü iyi bir oyuncunun oynadığı karakteri canlandırabilmesi için, hele bu kadar uzun süre canlandırabilmesi için mutlaka çok iyi çalışması gerekiyor. Erdinç'in nasıl oynadığını biliyorum da nasıl anlatmaya çalıştığını anlayınca bir kez daha hak verdim. Bir kez Sait Faik çok kavgacı bir insan. Sait Faik çok ağzı bozuk bir insan. Ama dürüstçe anlatalım ki onun yaptığı gibi yargılamadan kabullenin siz de. Çünkü çok büyük bir yazar. Muhteşem bir yazar gerçekten. Ama düşündüğünüz gibi böyle çok hani iyi, halim selim, sessiz, sakin, kafasını öne eğen, yaşayan bir insan falan değil Sait Faik. Dostlarının tamamıyla kavgalı. En yakın dostlarından bir tanesi Orhan Veli. Defalarca kavga ediyorlar. Hatta Aragüler'in kendisine Sait Faik'le ilgili sorulan bir soruya verdiği yanıtta olduğu gibi İki şahane serseri onlar. Boş gezenin boş kalfası olarak adlandırıyor hatta. Bunu söyledikten sonra Aragüler rahmetli çok rahatsız oluyor. Diyor ki ama o boşluğun içinde işe yararlardı onlar asıl. Nasıl yararlardı? Çünkü o boşluk üretiyor. Sait Faik'in hikayelerinde en sık rastlanan yerler, ortamlar bir sinemalardır. Bunun bir anlamı var. Birazdan göreceğiz. Skopofili ne demek? Bunun üzerine konuşacağız. Freudyen anlamda ne demek skopofili? İzlemekten zevk almak demek. Sait Faik için önemli. Çünkü bu aynı zamanda bir cinsel haz objesi olarak da görünüyor. İki, tütüncü dükkanları. O demin hani hepinizin çok bildiği cümle vardı ya. İşte tütüncüden kağıdı aldım. Adanın yollarında gezerken mealen söylüyorum. Bulduğum tahtaları yontmak için kullandığım çakımı çıkarttım, kalemi yonttum diyor ya, yazmasam deli olacaktım. İşte o kağıtları aldığı tütüncü dükkanları. Oralar. Ve aldığı o kağıtların üzerine yazıyor sürekli olarak. Kendisiyle ilgili pek çok inceleme yapan insan öykülerini toparlamakta çok zorlanıyor. O kadar dağınık ki çünkü. Küçücük kağıtlara yazıyor. Adanın içinde gezerken, Beyoğlu'nda bir yerde gezerken, İstanbul'un herhangi bir yerinde. Dedik ki yani ailesi okusun diye İstanbul'a geliyor. Sonra işte hanlar, hamamlar, Nişantaşı'nda, Şişli'de apartmanlar, daireler. Muhteşem bir zenginlik gerçekten. Ama onun hayatında böyle bir şey yok. Sıradan insanın özelliğine inanıyor çünkü Sait Faik. Sıradan insanla beraber olmayı, sıradan insanın yaşamını devam ettirmeyi ve onu anlatmayı seviyor. Bu, demin de adını andık. Aragüler'in bir sözünü, kendisinden duyduğum bir sözünü anlattı bana. Diyordu ki Aragüler o sözünde, sıradan insanın hikayesidir önemli olan. Büyük insanların hikayeleri yoktur. Mesela İngiltere Kraliçesi'nin hayatı bir boka yaramaz. Ben Aragüler'den duymuştum bunu. Çok da doğru işte, Sait Faik o sıradan insanları anlatıyor. Sıradan insanların yaşamını sıra dışı bir şekilde anlatıyor. Ama bir handikapı var. Anlatırken kendi içinde kopan fırtınaları da dökmek zorunda. Anlatabilmek zorunda. Dedik ki yani Bursa Erkek Lisesi'nde okurken ipekli mendili yazıyor diye. Kendi camından gördüğü bir ağacın üzerinden yazıyor hikayeyi. Küçücük bir ağaç. Bugün orada görünmüyor zaten, o ağaç yok. Onun camından görünen o ağaç yok ama o çınar ağacının üzerinden yazdığı hikaye Türkiye'nin belki dünyanın en büyük öykücülerinden birini müjdeliyor aslında. Sıradan insanları yazıyor hep. Balıkçıları yazıyor, bakkal çıraklarını yazıyor, pastanelerde çalışan insanları yazıyor, hamalları yazıyor, sinemalarda yer göstericileri yazıyor. Ama hep sıradan insanları, tren yolcularını, ağaçları, kuşları, hep bunları yazıyor. Çünkü onun için yaşamı anlatabilmek, hani Senem Tüfekçioğlu'nun söylediği söz var ya, onun için aynı zamanda bir günlük, kendini anlatma yolu çünkü. Çığlığı, zaten yayını da öyle bitireceğiz, bir çığlıkla bitiyor hayatı. Kimse sizi aramazsa o çok kötü diye. Şşt şşt öyküsü. Öykünün adı bile tuhaf değil mi? Şşt şşt. Öykü böyle. Ama biri size şşt demezse işte orası fena diyor. Çağrılmayı bekleyen bir insan sürekli olarak. Yaşama katılmak istiyor. Bir yandan insanları ölesiye seviyor. Bir yandan onlardan korkuyor. Korkusunun gerekçesi şu. Hani yayının başından beri söylemeye çalıştığım ama onu tanımlarken sadece bunun üzerinden gidersek büyük haksızlık olur diye aralara sadece serpiştirmeye çalıştım. Eşcinselliği, bu toplumda hoş karşılanan bir durum değil, hele yaşadığı çağ içinde. Ama yine de o dönemde, yani Sait Faik'in artık öykücü olarak iyice ortaya çıktığı, insanların onu tanıdığı dönemde ciddi örnekleri var. Çok ciddi örnekleri var. Yani zaten bütün bu tartışmada o güne kadar herkes bir şekliyle anlatıyor bunu, bir şekliyle söylüyor ama tuhaf bir durum. 2000 yılında ben hatırlıyorum o röportajı, sizler de hatırlıyorsunuzdur. Yayın için çalışırken tekrar buldum. Filiz Aygündüz'e Atilla İlhan bir röportaj veriyor Milliyet Sanat için. Ve orada nereden çıktığı bilinmez durduk yerde, edebiyatçıların maalesef böyle bir yönü de var. Yani tuhaf tuhaf kavgalar da çıkıyor içinden. O röportaj sırasında edebiyatta meşhur olmanın yolunu anlatırken eşcinselliğe de vurgu yapıyor. Ve diyor ki Türkiye'de edebiyatçı olarak meşhur olmak istiyorsanız ya işte çok böyle gösterişli bir kadın olacaksınız. İsim veriyor ya, Nazlı Eray'ın ismini veriyor mesela. Durduk yerde. Hani böyle tuhaf şeyler yaşanıyor. Gerçekten edebiyatçıların birbirleriyle o çekim alanı, dışarıdan bakmak ne kadar hoş değil mi? Kitaplarını okuyup aşık olmak. Ya ne düzgün adam ya. Ben sana mecburum yazmış adam. Hayret ile böyle bir kavga çıkartıyor. Durduk yerde hem de. İsimler veriyor insanlara. Murat Anmungan'ı gammaz diyor mesela. Halbuki Murat Anmungan zaten bunu reddeden bir insan değil. Ama Sait Faik'le birlikte orada başka isimleri de anlıyor. Doğrudan canlarını acıtacak şekilde üstelik. Sait Faik'ten bahsediyor. Abdülakşinasi Hisar'dan bahsediyor. Hüseyin Rahmi'den bahsediyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan bahsediyor. Ve şöyle can yakıcı bir cümle kullanıyor. Hani sıradan insan bunu yaptığında belki çok rahatsız olmazsınız ama iyi bir edebiyatçı yaptığı zaman insanı huzursuz ediyor bu. Neden diye soruyorsunuz. Diyor ki Hüseyin Rami'nin romanlarından çok reçelleri meşhurdu diyor. Hani onun böyle biraz daha domestik hayatını anlatır gibi, can yakıcı bir şekilde. Niye bunu söyledim? İşte sürekli olarak içinde taşıdığı o rahatsızlık, insanların içine çıkma ama onlardan korkma sıkıntısı tam da böyle bir döneme denk geliyor Sait Faik için. Çünkü onların içine çıktığında kendisini ayıplayacaklarını, kötü davranacaklarını, kendisinin bir takım isteklerinin toplumda hoş karşılanmadığını bildiği için yalnızlığı tercih ediyor. Ama ölesiye seviyor insanları aslında. Onlarla birlikte olmak istiyor. Ve bu birliktelik bir araya geldiğinde hep kavgayla sonuçlanıyor. Herkesle kavga ediyor ama herkesle. Dostlarıyla, sokaktaki insanlarla, hepsiyle kavga ediyor. Kavgası kendisiyle aslında. Bitiremediği, anlatamadığı, insanların önüne rahatça dökemediği bir yaşam olduğu için bunlar, bu tedirginlikler yaşanıyor. Şimdi burada hayatı boyunca şöyle de tanımlamak mümkün sanırım Sait Faik. Hayatı boyunca annesine işe yarar bir insan olduğunu ispatlamaya çalışıyor aslında. Hani lüzumsuz adam öyküsü vardır ya, orada olduğu gibi hep kendini işe yaramaz, bir şeyden anlamaz, toplumun dışında bir insan olarak, hani Orhan Kemal'e söylediği gibi yemek, içmek, eğlenmek ve sevişmek dışında bir şey yapmak istemeyen bir serseri olarak aslında gören insanların içinde annesini işe yarar bir insan olarak göstermek istiyor. Bu hikayelerin falan tamamı onun için yazılıyor aslında. Bir şey yapıyorum. Ama ilk öyküyü yayınlamak, yine hiç kimse yayıncı olarak arkasında durmadığı için annesinin parasını vermesiyle oluyor. Annesi önemli bir figür. Eline harçlık veriyor. Ölene kadar Sait Faik'in. O harçlığın da bir manası var aslında. Harçlık veriliyor ki bir öyküsünde yazıyor zaten onu. İçinden ikişer liradan iki yemek parası var mesela. Alacağı sigaranın, bafrasının parası var. Kağıdın, kalemin parası var. Hepsini hesaplayıp eline veriyor annesi. Çünkü biliyor ki Sait Faik'e daha çok para verirse, Sait Faik onu başkalarına harcayacak. Ve o başkaları tam da burada yazın, yayının içinde konuştuğumuz gibi toplumun hoş karşılamadığı ilişkiler. Kendi eksikliğini o insanlara, genç insanlara para vererek gidermeye çalışıyor çünkü. Ve bu acı, toplumun dışında kalma telaşı onu uzaklaştırıyor insanlardan. Bir yandan ölesiye seviyor, delirircesine seviyor insanları. Bir yandan yanlarına gelemiyor, onlardan uzak. Hep İstanbul'da sinema önlerinde görüyorlar mesela. Birazdan göreceğiz. Mina Urgan da öyle anlatıyor Sait Faik'i. Hep sinema önlerinde görürdüm onu. Ve ona derdim ki 18 yaşından küçük çocukları sinemanın içine sokma. Ayıptır. Kavga ederdik. Bağırırdı bana. Hatta bir yerde çok sinirleniyor. Rakı şişesini Mina Urgan'ın kafasında kırmaya niyetleniyor. Yanında arkadaşları durduruyor. Ne ilginç değil mi? Evet, böyle biri Sait Faik. Ama yargılamadan okumanız için özellikle böyle söylüyorum. Böyle düşünmek zorundayız. Çünkü o bir yazar. O derdini bunlar üzerinden anlatmıyor. O onun içi. Ama yazdıklarının tamamında bu süzülmeleri zaten hep beraber tek tek görüyoruz. Neresinden başlasak bilemedim ama şöyle yapayım. Ben size bu öykülerden bir kısmını okuyayım. Bir kısmını sizin burada duyduklarınıza, burada öğrendiklerinize, belki ilk kez karşılaşıyorsunuz bunlarla, burada hayatınıza giren gerçeklerle, daha çok yazacak mısınız o cümleyi? Hep aynı şeyi yazıp duruyorsunuz, bir izleyici için söylüyorum sürekli olarak. Yani yazmayın artık, anladım derdinizi. Tamam, ne demek istediğinizi. Mesela insanlara yazdığı öyle öyküler var ki bu öyküleri tek tek okuyup değerlendirdiğiniz zaman Sait Faik için toplumdaki o temel terimlerin doğru olabileceğini, insanların onunla ilgili değer yargılarının doğru olabileceğini düşünüyorsunuz. Ama aslında kendi içinde bunu çok büyük fırtınalarla yaşayan bir insan. Ve her şeyi yazabilen, öyle komik şeyler var ki hayatında. Hani dedik ya, babası ekonomi okumak üzere onu yolluyor Lozan'a diye. Fakat o işte İki haftaya yakın bir süre kaldıktan sonra kaçıp Fransa'ya, Grenoble'e gidiyor. Orada 3 yıl kalıyor. Sorgusuz sualsiz 3 koca yıl kalıyor. Döndükten sonra aile artık onun bu serkeşliğine alıştığı için ben sizi atayım da siz bir rahatlayın yani. Olmuyor çünkü böyle bir yayında yeriniz yok sizin. Döndükten sonra İstanbul'a babası ona bir iş yeri kurması için ısrarcı oluyor. Ortaklarından bir tanesiyle bir zahireci dükkanı açıyorlar. Tabii ki beklenildiği üzere Sait Faik'in hayatında bu yok. Bunun öncesinde Ermeni Yetim Mektebi'nde hocalığa başlıyor mesela. Çok iyi derecede dil biliyor çünkü. En azından onu öğretsin diye çocuklara. İlk günden itibaren bütün derslere geç kaldığı için okulla papaz oluyorlar. Kelimenin tam anlamıyla okulun papazı ilk maaşını öderken Sait Faik'e bir fatura çıkartıyor. Ve faturanın sonunda eline kalan para sadece 12,5 lira. O kadar geç kalmış ki ve geç kaldığı, giremediği bütün dersleri yazdıktan sonra kalan para budur diye veriyor. Babası bunun üzerine işte kendi ortaklarından bir tanesiyle o zahireci dükkanını açıyor. İlk iki gün babasının da gözüne girmek çabasıyla o telaşla birlikte gidiyor işe. Gidiyor yani dükkanı, zahireci dükkanını açıyor, kapatıyor. Ortağı daha çok yapıyor ama yani babasının da ortağı olan, ticarette tanıdığı bir adam o. O da açıyor, kapatıyor. Fakat üçüncü günden itibaren sermeye başlıyor. Geliyor, dükkanın içinde biraz dolaştıktan sonra dışarı çıkıyor. Bambaşka bir yere gidiyor. İşte o meşhur serseriliğine başlıyor. Beyoğlu'nda, Taksim'de, tünelde gezmeye başlıyor. Oralarda insan hikayeleri topluyor. Onları yazmaya başlıyor falan. Ve bunu bir hikayesinde yazıyor. Her şeyin hikayesini yazıyor zaten. Başından geçenleri. Senem Tüfekçioğlu'nun sözünü önemseyin. O çok açıklayıcı bir cümle aslında Sait Faik okuyacaklar için. Bu yazdığı hikayelerin tamamı onun günlüğü aslında. Kendini anlatıyor, çığlık atıyor, bağırıyor adam. Bakın ben buyum diye bağırıyor. Okuyanların bir kısmı anlıyor, bir kısmı anlamıyor ama başka ne yapayım diye bir öykü yazıyor. Orada ortağının dolandırma hikayesini anlatıyor. Bir gün bir evrak ararken üst kata çıkıyor. Depo olarak da kullandıkları binanın üst katına çıkıyor ve orada fasulye satıyorlar. İşte zahireci dükkanı zaten. Fasulyelerin arasında ceviz görüyor bir çuval. Ortağına diyor ki ya ceviz, ya diyor bir tanıdık diyor. Bıraktı adamın diyor satış için ihtiyacı varmış, buraya koyduk. Bunu sonra babasına anlatıyor. Babası hemen tası tarağı topluyor. Sait Faik'i de giriyor koluna. Dükkana gidiyorlar. Kapıyı kırdırıyor. Açılmıyor çünkü kapısı, ortakta anahtar. Kapıyı kırdırıyor, bir bakıyor ki üst katta tek çuval fasulye yok. Sadece ceviz satılıyor. Adam fasulyelerin tamamını satmış, başkası adına ceviz satmaya başlamış. Ve Sait Faik bunu anlatırken başka ne yapayım diye anlatıyor. Ben anlamam ki. Adamı da haklı bulduğunu söylüyor üstelik. Yani ticaret yapılacaksa böyle yapılacak diyor. Ben yapamam, onun yapması gerekiyor. İnsanları hep haklı bulan, dedik ya, yargılamayan, kendisinin de yargılanmasını istemeyen ama asla bundan kurtulamayan bir insan. Kayıp Aranıyor içinde mesela çok acayip bir hikaye anlatır. Alakasız bir yerden geldiğini gösterir. Öyle düşünürsünüz ama öyle değildir aslında. Onu anlatımının bir gerekçesi vardır. Der ki Nevin hikayeyi anlattığı bir yerde. Mesela der Sofokles'in Kral Oidipus'u. Eğer bizim ülkemizde yazılmış olsaydı insanlar taşlarlardı. Aynı Oidipus yazılamazdı. Oysa yazılabilmeli. Tıpkı burada anlattığı gibi işte. Kendi hayatının da öyle olmasını istiyor. Tıpkı benim kendimi keşfetmeme, kendimi bulmama neden oldu dediği André Gide'in hayatında olduğu gibi. Kendisi için de aslında böyle bir şey bekliyor. Fakat bir yer geldikten sonra artık öyle bir nokta geliyor ki Sait Faik bu yükü taşıyamamaya başlıyor. Çünkü yazdıklarıyla birlikte çok ünleniyor. İnsanlar iyi bir öykücü olduğunu biliyorlar. Ama hayatı o kadar değil. Onun anlatmak istediği başka şeyler var. Aşklarını anlatmak istiyor. Aşklarını, büyük aşklarını anlatmak istiyor. Ve onları artık böyle bir takım kurgusal öykülerle, gerçeküstü, sürreal anlatımlarla, başka objeler koyarak anlatmak istemiyor. Doğrudan tanımlamak istiyor onları. Tüneldeki çocuğa, bir erkek çocuğuna, genç bir oğlana bir hikaye yazıyor mesela. Onunla kaçamak bakışlarını yazıyor. Artık yavaş yavaş ömrünün sonuna gelindiğinde 1954 yılında hayata gözleniyor. 48 yıllık kısacık bir hayat zaten bu. Kısacık bir hayat gerçekten. Artık son dönemlerinde, son 2-3 yıl yazdığı öykülerde, öykü kitaplarında açık açık yazmaya başlıyor. Ve o dönem Sait Faik'in belki en çok taşlandığı dönem. Çünkü insanlar bilmelerine rağmen, diyorum yani bizim o vazgeçilmez büyük ikiyüzlülüğümüz yüzünden, bilip ona göre tanımlama, her şeyi bir nokta üzerinden tanımlamak, oradan gitmek gibi bir sığlığımız var ya işte, en çok saldırıya uğradığı dönem. Oysa aynı dönemde mesela André Gide'in yazdıklarıyla birlikte, ki benzer bir yaşam sürüyorlar. Hatta o çok daha net bir şekilde itiraf ediyor nasıl bir hayat sürdüğünü. O André Gide'in bakışıyla pederasti denilen bir, bu artık tıbbi anlamıyla da hani bize biraz daha böyle müptezel bir ifadeyle çevriliyor. O yüzden öyle çevirmeyelim ama pederasti, hani genç erkeklere ilgi duymayı André Gide açık açık yazıyor. Ve insanlar koridonda yazdıktan sonra bunu, insanlar onu öyle görüyorlar ve yazdıklarını böyle kabulleniyorlar. Sonuçta André Gide Nobel Edebiyat Ödülü kazanıyor. Ama tam da bu romanda Nevin'e söylettiği gibi, hani Sofokles'in bile Oidipus'u farklı yazmasını gerektirecek topraklarda olduğu için o içine saklamaya başlıyor. Sürekli olarak içinde tutmaya başlıyor. Bir şey anlatamıyor insanlara, bir şey söylemiyor ve yazdığı öykülerle bağırmaya devam ediyor. Çığlık atıyor sürekli olarak. Görenler, görmeyenler, herkes bir şekilde anlamaya başlıyor. Ama işte artık zaman öyle bir hale geliyor ki Sait Faik o efsane cümlelerini takır takır kurmaya başlıyor. Açık açık yazıyor. Kalinihta diye bir öyküsü var. Benim çok sevdiğim bir öykü. Yunanca iyi geceler demek Kalinihta. Zaten hani hayatı da adalı olduğu için çok böyle aşina olduğu bir dil. Sık sık kullandığı bir dil. Jargon da zaten Rumca üzerinden de o jargona da çok hakim aynı zamanda. Orada sevgilisi muhtemelen çocukluğundan beri uzun süredir, zaten onun öykülerinde hani birkaç tane karakter vardır ki isimleri değişir ama aslında anlatılanlar aynı kişidir. Mesela Panco bunlardan bir tanesidir. Yani ki Mu onlardan bir tanesidir. Bu insanları sık sık getirir öykülerinde. İsimleri değişir, karakterleri değişir ama onlardır, bilirsiniz. İyi Sait Faik okurları bilir ve görür. Der ki orada, bir gece, bir hatıradan bahseder. Yani Omonia meydanında akşam oluyor. Gökyüzünden sandallarla şarkılar geçiyor. Arabalarda ışıklar kayıyor. Bir at kişnemesi duydun mu? Bir fayton geçti mi delicesini aklından ve Omonia kahvelerinin camından? Bil ki ben Taksim meydanında abidenin önündeki çayırın kısa parmaklıklı demirlerine oturmuş seni düşünüyorum. Seni düşünüyorum Yanaki. Gece oldu. Karlar artık sönmek üzere. Işıklı ilanlar da sönüyor. Otlar kararıyor. Bir tavernadan 3 gitar sesi geliyor. Canımsın diyordu, canımsın, ağacımsın, ırmağımsın, denizimsin benim. Ötekisi bir insan kokusu içinde sıcaktı, cevap vermiyordu. Elinin üstündeki mavi damarlar bir dostluk denizine akıyordu. Saçları kara, gözleri kara, kaşları kara, kara günler, kara hikayeler doluydu. Dudaklarında şimdiden sonra söylenecek kız oğlan kız türkülerin boyu vardı. Artık bunları da yazmaya başladıktan sonra Sait Faik maalesef edebiyat için durdurulması gereken bir kişi haline geliyor. Ve o dönemde işte kendisiyle ilgili saldırılar başlıyor. Bu saldırılar ağır saldırılar. Bir yandan yazdıklarının edebi değerine söz edemeyen insanlar Sait Faik'le ilgili işte ileri geri konuşmaya başlıyorlar. Bu onu daha da içine kapatıyor, daha da yalnızlaştırıyor, daha da sıkıştırıyor ve daha da kavgacı hale getiriyor. Bakın kavgalardan bir tanesinde öyle tuhaf bir şey ki Şerif Hulusi yazıyor bunu. Sadece sanat tartışması üzerinden ve iş geliyor bir yerden Yahya Kemal'e dayanıyor. Büyük bir şair olduğunu biliyor aslında. Fakat sadece toplumun söylediklerini, insanların sadece bir kısım insanı görmelerinden duyduğu rahatsızlığı da anlatabilmek için Yahya Kemal anlatısının karşısına geçiyor ve kavgaya tutuşuyor Şerif Hulusi ile. Hem de çok ağır bir kavga ediyorlar. Bunun içinde sanat kavgası var. Hani o çok bilinen sanat, sanat için midir, insan için midir, toplum için midir falan. Konuşmayı yarıda kesen Sait Faik oldu. Şu Cahit Sıtkı canımı sıkıyor dedi. Bıktım bu Yahya Kemal'den. Aslına bakarsanız bir şey anladığım da yok ya şiirlerinden. Supi ona doğru döndü. Anlaşılmayacak neresi var ki dedi. Söylemek istediğini pek güzel söylüyor. Sait Faik kendini şöyle bir toparladı. Anlaşılmasını anlaşılıyor da onun anlattığı şeylerden ben haz etmiyorum anlaşılan. Daha bir şeyler söyleyecekti ama genç şair atıldı. Vallahi bu Yahya Kemal büyücü gibi bir şey. Kuyumcu ustası gibi kılı kırk yaran bir sanatkar dedi. Bu sözlerini desteklemek için de şairin en taze şiirlerinden birini Rintler'in ölümünü okudu. Düşünsenize o zaman taze. Hani Rintler'in akşamı var, dönülmez akşamın ufkundayız hatırladınız ya konuşmuştuk daha önce yayınlarda. Rintler'in ölümü de onlardan bir tanesi. Hatta devamında o benim de çok sevdiğim dörtlük. Ölüm asude bahar ülkesidir bir Rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar. Her gece bir gül açar, her seher bir bülbül öter. Onu okuyor. Herhalde şiirin etkisiyle odayı derin bir sessizlik kapladı. Ressam arkadaşı başını arkaya doğru atmış, ağzından çıkan cigara dumanları esmer yağız yüzünden kara saçlarına yükseliyordu. Supi Nuri öne doğru eğilmiş, sağ eli sol avucunun içinde. Sait Faik kahve fincanını hala elinde tutuyor, başı durmadan hafif hafif sallanıyordu. Sinirlenmiş belli ki. Ben bacak bacak üstüne attım, doğrusu hiçbir şey düşünmüyordum. Genç şairin yarı kahraman bir hali vardı. Supi Nuri'ye gözlerini dikmişti. Bu şiir üzerine onun söyleyeceklerine büyük bir önemle bağlanmış olacak. Nitekim öyle oldu. Ellerini çözüp koltuğunda arkaya doğru yaslandı. Doğru, güzel bir şiir dedi. Güzel ama hiçbir cazibesi olmayan, insanı allak bullak eden o iç zenginliklerden yoksun, mermer kadar duygusuz bir kadın gibi güzel. Hatta mutfak duvarlarını kaplayan süt beyazı fayanslar gibi. Güzel, tertemiz. Ama ne yazık ki hiçbir manası yok. Yahya Kemal'in bu şiiri de öyle. Hemen hepsi de öyledir diyebiliriz. Hiç ummadığı bu karşılıktan şaşkına dönen şair, ya o dil güzelliği diye heyecanını aldırdı. Bu kadar tatlı bir dille şiir yazmak herkesin harcı değil ki. Mutfak duvarlarını kaplayan süt beyazı fayanslar gibi. Güzel, tertemiz ama hiçbir manası yok. Ne kadar ilginç değil mi? Kavgayı buradan çıkartıyor mesela. Yahya Kemal gibi büyük olduğunu bildiği bir şair. Mesela o dönemde en yakın dostu, hayattaki en yakın arkadaşlarından bir tanesi, belki bir numarası zaten, Orhan Veli ile ilgili kendisine sorulan, bu hafta içinde çok gezdi, sizler de görmüşsünüzdür, kendisiyle yapılan kısa bir anket dönüyor işte. Hangi şairi seversiniz? Sevmem hiçbirini. Hangi yazıyı seversiniz? Hangi kitabını seversiniz? Hiçbirinden hoşlanmıyorum. İşte hangi oyuncu seversiniz? Alayından nefret ediyorum falan. Tam o dönemde Orhan Veli ile ilgili bir yazı yazıyor mesela. O garip akımına genç şairlere çok düşkün. Yani onların yaptıklarının kendisinin hikayede yaptığı gibi, Türkiye'de öykücülüğü yenileyecek işler çıkarttığı gibi, onların da şiiri yenileyeceğini ve bu yeni şiirin insanlara daha çok şey vaat edeceğini düşünüyor. Orhan Veli ile ilgili olarak Varlık Dergisi'ne 1954 yılında bir yazı yazıyor. Kısacık bir yazı. Bu aslında kendisinin de, biliyorsunuz, Sevişme Vakti diye bir şiir kitabı var aslında. Mesela Atilla İlhan, hani o demin söylediğimiz nefret kokan röportajında, ben başka türlü tanımlanabileceğini düşünmüyorum. Durduk yerde bir insan niye böyle yapar bilmiyorum ama nefret kokan röportajında çok açık bir şekilde Sait Faik şair değildir. Yazdığı da şiir değildir zaten diyor. Hani demin bu kavgada görüldüğü, konuştuğumuz gibi. Oysa bakın Sait Faik şiiri nasıl tanımlıyor. Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz. İnsanı insana ancak şiir sevdirir. Yoksa cinayetler alır yürür. İnsan insan yüzüne bakamaz olur. Şiir büyük laflar, sözde büyük düşünceler, sahte vatanperveranelerle kırdılar, boş ahlak kaideleri değildir. Şiir insanı insana yaklaştıran şeydir. Harpler şairsizlikten çıkar. Cinayetler şiirin okunmadığı yerlerde işlenir. Kuvvetli insan şiir sevmediği için zayıf insanı döver. Bir delikanlı Orhan'ın şiirlerini okumuşsa, içi titremeden, gözü yaşarmadan insana, ağaca, kuşa, taşa, toprağa, Ankara'ya, İstanbul'a bakamaz, kaldırıma tüküremez, ağacını kesemez. Orhan'ın şiirini okuyan kız, erkek kimseyi öldüremez, kimseye sövmez. Biz Türkçemize neler, ne ukalalıklar, ne yabancılıklar takmış, ne paçavralar giydirmiştik. O Türkçeyi soyu vermiş, yakışır urbalar giydirmişti. Aman şu Türkçe ne güzel şeymiş dedik. Üzülme. Keyfine bak Orhan. Mektepten çıkar çıkmaz senin şiirini okuyanlarla dolacak Türkçe konuşan her köyümüz, her şehrimiz. Ben senin şu aşağı yazacağım şiirini yeniden okudum bugün. Daha çok güzelleri var ya, bugün şu şiir canımı yaktı birdenbire. Öteki dünyada akşam vakitleri, fabrikamızın paydos saatlerinde bizi evlerimize götürecek olan yol, böyle yokuş değilse eğer, ölüm hiç de fena bir şey değil. Hayata böyle bağlanan, dostluklarını böyle kuran, dostluklarının içinde kavgayı da ihmal etmeyen ama o kavgadan üretken bir şey çıkartmaya çalışan ilginç bir adam Sait Faik. O kavga hiç bitmiyor diyoruz ya, öykülerinin de içine yerleşiyor. Her yerde. Her şeyin öyküsünü yazıyor çünkü. Adanın yollarına, kuşlara, ağaçlara, bulutlara, telgraf direklerine, sokaktaki sıradan insanlara, balıkçılara, hamallara, bakkal çıraklarına, bir jilete. Onun içinde de var zaten anlattığı. Ama dedik ya, insanlar öyle tanımıyorlar, öyle tanımlamıyorlar onu. Ve Mina Urgan, tanıdığım Sait Faik diye anlatırken, bu yayını hazırlanırken özellikle bu bölümü de kullanmaya niyetlendim. Kaç yılıydı? 90'lar olması lazım. 1998 kitabın alınışı. 1, 2, 3, 4, 5... 2,5 milyon liraya satın almışım kitabı. Düşünün, 2,5 milyon liraya. Yapı Kredi Yayınlarından çıkan yine Bir Dinozorun Anıları. Mina Urgan'ın yazdığı, anlattığı Sait Faik'e bakalım. Bakın orada da şöyle tanımlıyor. Sait Faik, kılık kıyafeti ve davranışlarıyla yazar çizer takımının aydınlarına hiç mi hiç benzemezdi. Koltuğunun altında kitap taşımaz, okuduklarını anlatmaz, düşüncelerini iddialı iddialı savunmaya kalkmaz. Kişiliğini ikide bir de ileri sürmez, kendinden hiç söz etmezdi. Niye? Umarım yayın buraya kadar verimli olmuştur. Çünkü kahramanlarına yaptırıyor onu zaten. Kendisi öyle davranmıyor. Sait Faik'le tanışanlar bir halk adamı sanırlardı onu. Hakları da vardı çünkü Sait Faik gerçekten bir halk adamıydı. Ömrünü sürekli bir avarelik içinde, Burgaz'da ya da Beyoğlu'nda dolanmakla geçirirdi. Çoğu zaman sinemaların önündeki fotoğraflara boş gözlerle bakarken rastlardım ona. Yazmaya, hatta bu kadar çok yazmaya nasıl vakit bulduğunu aklım ermezdi. Odasına kapanıp masasına oturarak yazı yazmadığını kesinlikle biliyordum. Balıkçı kahvelerinde, sandallarda, adalar vapurlarında, meyhanelerde, gözlerden uzak köşelerde, cebinden çıkardığı buruşuk kağıt parçalarına bir şeyler karalardı dizinin üzerinde. Öteki yazarları kıyasla çok talihliydi. Geçim derdi yoktu çünkü. Ekmek parasını kazanmak için didinip durmak zorunda değildi. Annesi ona her gün belirli bir harçlık verirdi. İçki dışında hiçbir lüks olmadığından o parayla rahat rahat idare ederdi. Böyle bir annesi olması onun için de bizler için de bir nimetti. Yoksa küçük bir çocuk kadar savunmasız olan Sait, yaşam kavgası denilen o kepaze felaket içinde heba olup gidecek ya da az sayıda belki de hiç öykü yazamayacaktı. İletişim kurmanın güçlüğünden bahsediyor buradan sonrasında da. Fark ettiniz mi şu sinema hikayesini? Mine Urgan da söylüyor. Ben doğrusunu isterseniz bu yayına hazırlanırken yaptığım çalışmaya kadar üzerinde çok fazla düşünmemiştim. Gerçekten çok düşünmemiştim. Talat Alman'ın, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın, bizim ilk kültür bakanımızdır aynı zamanda. Müthiş bir insandı. Benim için de önemli, biliyorsunuz. Daha önce de anlatmıştım. Bilkent Üniversitesi'nde çalıştığı fakültede kendisiyle pek çok röportaj yaptım. Pek çok kez birlikte olduk, oturup konuştuk. Her seferinde ayrılırken böyle içimin aydınlandığını hissettiğim insanlardan bir tanesiydi Talat Alman. O Sait Faik'le ilgili anlatırken, ilk kez bu yayın için çalışırken ben denk geldim buna. Hiç dikkat etmemiştim. Böyle bir kelimenin varlığından bile haberdar değildim aslında. Freudian anlamda bir kelime kullanıyor. Kelime skopofoli. Skopofili, izlemekten zevk almak anlamına geliyor. Ve diyor ki Sait Faik'in hep kendisinin aşağılandığı o eylemler var ya, aslında onların çoğunun eyleme dökülmesine gerek yoktu. Çünkü o izlemekten hoşlanıyordu. Genç bir erkeği izlemek ona büyük zevk veriyordu. André Gide'den belki de farkı buydu. Yani onunki tensel temastan çok fikirsel anlamda bu hazza, bu tatmin duygusuna erişebilmekti. Ve böyle baktığınız zaman o sinemaları anlamlandırmak, Mine Urgan'ın söylediğini de anlamlandırmak mümkün oluyor işte. Üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra kısmet bugüneymiş. Yani bunca sene sonra insan yeni bir şey anlayabiliyormuş demek ki 23-24 sene sonra bile. Evet, Talat Alman'ın söylediği doğru. Hakikaten böyle bakmak mümkün. O İzlemek yani beyaz perdeye, ekrana yansıtılan görüntülerdeki mutluluklara şahit olmak, o mutluluğu görmek işin bir tarafında. Diğer tarafında da şöyle bir özelliği var bunun. Bunu yaşadığınız anda siz kendi mutluluğunuzu, belki hiç erişemeyeceğiniz mutluluğunuzu da orada görmüş oluyorsunuz. Orada da anlayabiliyorsunuz. Bu yayın hazırlanırken çok yararlandığım eserlerden bir tanesi Oğuz Güven'in Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümüne verdiği yüksek lisans tezi. Kendisine de tanışmıyoruz ama çok teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir çalışma yapmış, muhteşem bir çalışma yapmış. Çok acayip bir yere götürüyor çünkü mevzuyu. Çok acayip bir yere götürüyor gerçekten. Sait Faik böyle bir adam. Sait Faik yargılanmayacak bir adam. Yargılanmadan okumamız, anlamamız, anlatmamız gereken bir adam. Ama sağa sola sapmadan, ne olduğunu bilerek. Çünkü o böyle anılmayı hak ediyor. O böyle eksik bırakılarak, sağından solundan çekiştirilerek anılmayı değil de biraz daha düz anılmayı, biraz daha düz anlatılmayı, ne yaptığının anlaşılmasını bana kalırsa hak ediyor. Onu en iyi ananlardan bir tanesi, kendisiyle bir röportaj da yapan, bunu daha önce sizinle paylaşmıştım aslında, Yaşar Kemal. Cumhuriyet Gazetesi için yaptığı röportajlarda, röportaj yazarlığında 60 yıl kitabında, hani bunu daha önce konuşmuştuk burada. Sait Faik'te bir röportaj yapıyor. Röportajı yapma gerekçesi çok ilginç, önemli bir gerekçe aynı zamanda. Mark Twain Cemiyeti, dünyanın en önemli edebi cemiyetlerinden bir tanesi, Sait Faik'e üyelik veriyor, ödül veriyor. Ve çok tuhaf, kendisinden önce bu iltifata mazhar olmuş tek insan Atatürk. Ama bu ödülün verilmesinde, bu üyelikle birlikte bu ödülün verilmesindeki temel gerekçe olarak Mark Twain Cemiyeti'nden şöyle bir duyuru yapılıyor. Dünya edebiyatına öykücülük konusunda yaptığı katkılar nedeniyle. Ne kadar büyük bir öykücümüz olduğunu görüyor musunuz? Bakın bu anlatılamıyor insanlara. Çünkü insanlar Sait Faik'i farklı değerlendiriyorlar. Onlar için Sait Faik bambaşka bir yerde, kendi halinde yaşayan, bazılarına göre meczup, bazılarına göre işte sıradan bir eşcinsel. Anlatılmıyor. İnsanlar gerekli değeri vermiyorlar. Yaşar Kemal kendi anlatımıyla tünelden Taksim'e nasıl olsa bir yerde bulurum ve röportaj yaparım diye Sait Faik'in peşine düşüyor. Çünkü gerçekten orada. Her zaman orada. Sadece dolaşıyor. Sadece yürüyor. Adanın yollarında yürüyor. Tünelde, Taksim'de yürüyor. Galata'da yürüyor. Beyoğlu'nda yürüyor. Şişli'de, Nişantaşı'nda yürüyor. Ama yürüyor. Hep bir yerlerde insanlarla karşılaşıyor. Çünkü içlerine giremiyor onların. Dışlarında duruyor ama herkesi gözlemliyor. Akşamüstleri tünelden Taksim'e doğru sol kaldırımdan yürürseniz gözünüze dalgın, siyah gözlüklü, yüzü kederli ama müthiş kederli, yüzünde keder besbellidir, elle tutulacak gibi yüzde donup kalmıştır, pantolonu ütüsüz, ağarmış saçları kabarmış bir adam çarpar. Bu adamın bu Beyoğlu kalabalığı içinde bir hali vardır ki, daha doğrusu her hali, size bu koskocaman şehirde yalnız, yapayalnız olduğunu söyler. Neden böyledir? Orasını kimse bilmez. Bazı adam vardır, insan yüzünde sırf hınç, kin okur. Bu adamın üstünden başından da yalnızlık akar. Bir de bu adama Kadıköy iskelesinin kanepelerinden birine oturmuş, heybeli köylüleri, çıplak ayaklı serseri çocukları, hanımefendileri seyrederken rastlarsınız. Bu adam hikayeci Sait Faik'tir. Bir gün aklımda kaldığına göre pırıl pırıl cam gibi parlayan bir sonbahar sabahıydı. Ona Kadıköy iskelesinin kanepelerinde rastladım. Ne var ne yok Sait dedim, hikaye yazmıyor musun? Yok dedi. Yaşıyorum. Hüzünlü, ılık, insan sevgisi dolu hikayelerini Sait yazmaz, yaşar. Bu o kadar doğru bir söz ki. Çünkü bazı yerde iyi Sait Faik okurları bunu çok iyi bilirler. Yazdıkları uydurma mıdır? Yoksa uydurdum dediği şeyler gerçek midir, karıştırırsınız. Çünkü hayatı kendini anlattığı için, içinden geleni anlattığı için ve ancak böyle çığlık atabildiği için öyle şeyler koyar ki hangisi gerçek, hangisi gerçek üstü karıştırırsınız. Sait bir dertli, kötülüklerden, aşağılıklardan, dünyadaki cümle bayağılıklardan, kirden iğrenen bir Adem oldur. O daima iyiliği söylemiştir. Dünyaca ün salmış Mark Twain Derneği'nin fahri üyeliğini aldığını duyunca bu iş için Sait'in ne diyeceğini öğrenmek için aradım. O gün öğleden sonra İstiklal Caddesi'ndeki kaldırımdan gittim geldim, Kadıköy iskelesine uğradım. Yoktu. Sait anacığıyla birlikte Burgaz Adası'nda oturur. Bindim vapura, ikinci gün oraya gittim. Anası Sait'in aynı gün İstanbul'a indiğini söyledi. İstanbul'da tarif ettiğim kaldırımda ona rastladım. Yine dalgın, sinirliydi. Yüzünden düşen bin parça olur derler ya, öyleydi. Bu iş için ne dersin diyecektim, korktum. Merhaba dedim. Merhaba, eyvallah dedi. Ne var ne yok dedim. İyilik dedi. Mark Twain dedim. Aldırma dedi. Bak dedim, Sait biliyorsun ki ben röportaj yaparım. Sonra dedi. Söyle dedim. Sait beni kırmadı. Teşekkür ederim. Ben sual sormadan o başladı. Bana Mark Twain Cemiyeti Fahri Üyeliği verildi. Dünya edebiyatına ettiğim hizmetten ötürüymüş. Birçokları gibi ben de çok şaşırdım. Dünya edebiyatına hizmet filan etmediğimi söylemeye ne hacet? Bu üyelik verilebilmesi için uydurulmuş nazik bir sebeptir sanırım. Ben aldım lafı, dedim ki senden önce bu cemiyetin ilk üyesi Atatürk'müş. Biliyorum, beni sevindiren de işte bu ya. Atatürk'ten sonra benim üye olmam benim için ne büyük bir şeref. Bir milletin yetiştirdiği en büyük çocuğuyla o milletin kendi halinde küçük bir hikayecisinin Amerika'da bir cemiyette buluşmaları küçük hikayeci için ne bulunmaz, ne şerefli bir fırsattır. Demokrasi dediğin de zaten öyle olur. Eğer bu üyelikten memnunsan bu yüzdendir. Politika dedim. Sözümü ağzıma koydu. Karışmam. Peki seni bu cemiyette ne sebepten, hangi eserin için üye seçtiler? En büyük devlet adamlarının, başkanların ve başbakanların fahri veya asli üye oldukları bir cemiyete beni de seçmenin aslı nedir diye düşündüm. Şunu buldum. Demek ki şimdiden sonra dünya çapında bir hikayeci anmak için kurulmuş bir cemiyete dünyanın dört bucağından kendi halinde hikayeciler de seçilebilecek. Türk hikayecilerini temsil ettiğim anlamına alınmasın sakın. Her hikaye yazan ve yayan Türk hikayecisi kendi şahsında bir dilin hikayeciliğini yaptığına göre şahsıma Mark Twain Cemiyeti'nin gösterdiği ilgi ve sevgi daha çok Türk hikayeciliğinedir gibi geliyor bana. Ben de bu ilgi ve sevgiyi değerli hikayeci arkadaşlarımla paylaşırım. Kabul ederlerse tabii. Kendini bütün dünyaya tanıtmış, sevdirmiş bir halk çocuğu olan hikayeci Mark Twain'i ananların içinde Türk dilinin bir hikaye yazarını almayı düşünenlere de ayrıca teşekkür ederim. Mark Twain için ne dersin? Sen de amma sual sorarsın ha. Ne derim? Mark Twain alay edermiş, güldürürmüş, kepaze edermiş cemiyetteki sahte vakarları. Petrol krallarını, pamuk prenslerini, demir beylerini, çelik efendilerini sağlığında. Ölümünden sonra da bir Türk hikayecisiyle şakalaşmasın mı? Eyvallah Mark Twain. Sonra güldü Sait. Daha soracağım dedi. Eyvallah dedim. Ayrıldık. O bir sinemanın önünde kaldı. 1953 yılında yapıyor bu röportajı. Zaten ödül de o dönem veriliyor. Fahri üyelik. Ama hem ödül hem böyle cemiyet üyeliği olarak adlandırmam bilinçli bir tercih. Seçilebilmek çok zor çünkü Mark Twain cemiyetine. Gerçekten dünyanın her yanından önemli edebiyatçıların alındığı bir dönem. Sait Faik böyle bir adam. Sait Faik ilginç bir insan. Yazdıklarıyla, anlattıklarıyla, ortaya koyduğu yüzlerce öyküyle, daha sonra oyunlaştırılanlarıyla, ortaya getirilenleriyle, unutulanlarıyla, kim bilir kaç tanesi o yazılan tütüncüden alınmış sarı samanlı kağıtların üzerinde kayboldu, bir kahvehane köşesinde gitti. Ya da rüzgar uçurdu Burgaz Adanın bir yerinde. Ya da Beyoğlu'nda gezerken bir yerde, tünelde, Taksim'de kaybetti onları. Bilmiyor, kendi de bilmiyor. Siroz teşhisi konduktan sonra kendisine, çok genç diyorum ya, 48 yaşında daha, hayat riske giriyor. Artık biliyor ki yaşamda daha fazla ilerleyebilecek pek bir yer yok. Yani ölüm mukadder ve giderek de yaklaşıyor zaman, son bir gayret Fransa'ya gidiyor. Bu muhtemelen bir kaçış. Yani hayatının en güzel günlerini yaşadı. Kendisi için, hani o yayının başında söyledim ya, yemek, içmek, gezmek, eğlenmek ve sevişmek günleri. 3 sene süren Fransa Grenoble'daki günler gibi. Kaçıp oraya gidiyor. Hesapta anlattığı insanlara işte bir takım tahlillerin yapılacağı, bir takım tetkiklerin neticesinde iyileşmesine yol açacak tedavinin uygulanabileceği falan. Aslında kendi de biliyor ki hikaye. Çünkü bundan kaçış yok artık. Gerçekten karaciğeriyle bağı tamamen kopmuş durumda. İçkiyi falan bırakıyor ama artık çok geç. 4. günün sonunda Fransa'dan Türkiye'ye geliyor. Resmen koşarak geliyor. Çünkü annesini özlüyor burada. Annesinin yanında olmak istiyor. Hani dedim ya, hayatı boyunca kendini annesinin gözünde iyi göstermeye çalışan bir adam. İşe yaradın, aferin almaya çalışan bir adam aslında. Bir dönem Rıfat Ilgaz, burada onu da konuşacağız. Karartma geceleri üzerinden konuşalım. Ama tabii şiirlerini okuyacağız elbette. Ababam sınıfına falan da değiniriz ama Rıfat Ilgaz temsilcisi olduğu yayın evi adına Burgazada'daki konağa geliyor. Sait Faik dışarıda odun kırıyor. Yani gündelik hayatı orada geçiyor zaten adamın. Diyor ki, yayın evinden yeni öykün için 35 lira para yolladılar sana. Duymazdan geliyor. Odun kırmaya devam ediyor. Diyor ki, hiç fena para değil bu arada 35 lira. Sait diyor, 35 lira para yolladılar. Bırakıyor elindeki baltayı. Gömleğini giyiyor üstüne tekrar. Öğle vakti geldi diyor, yemek yiyelim. Annem yemeği hazırlamıştır şimdi. Bir de misafirimiz var ama diyor, çok takılma sen ona. Bunu da öyküleştiriyor. Hepsi yazılıyor bunların. Diyorum ya, adamın günlüğü, çığlık bu, anlatmaya çalışıyor derdini. Ben de varım, beni de görün diye çırpınıyor aslında. Yemek masasına gidiyorlar. Oturuluyor, işte çorbalar dağıtılıyor. Çıkarken merdivende, evin merdivenlerinde diyor ki, parayı bana masada verir misin? Bana demin söylediklerini de söyle. Rıfat Ilgaz, Allah rahmet eylesin, tamam diyor. Ve yemek sırasında, işte çorbalar dağıtıldıktan sonra, Sait Faik göz kırpıyor Rıfat Ilgaz'a. Rıfat Ilgaz diyor ki, Sait, yayın evinden sana 35 lira para yolladılar. Yeni öykün için teşekkür ediyorlar. Bu da telif bedeli. Bakmadan paraya elin üzerine koyuyor ve annesinin gözüne bakıyor sadece. Annesinin gözünde o küçücük gurur pırıltısını duyduktan sonra da parayı alıyor. Bütün derdi anlaşılabilmek, kendini anlatabilmek, ben de varım diyebilmek olan bir adam. Herkes için kötü olmayı istemediği için, ben kendi kafamda böyle yorumluyorum Sait Faik'i. Herkes için kötü olmayı istemediği için, herkes için iyi olamayacağını da bildiği için, yargılandığı bölüm var çünkü, kendi için kötü olmayı seçiyor. Ve bunun için işte yalnızlıklara çekiliyor. İstanbul'da, Taksim'de, tünelde hep yalnız başına dolaşıyor. Arkadaşlarıyla olduğunda kavgalar çıkartıyor. İstiyor ki toplum onu bir yerden dışlasın. Hem içine alsın istiyor, hem de aslında kötülüğü görülsün istiyor. Yani bununla cezalandırılmak isteniyor, dışarı çıkartılmak istiyor, kendini dışarıda görmek istiyor. Ve bu yalnızlığın gerekçesini öykülerinde o kadar net anlatıyor ki bağıra bağıra anlatıyor aslında. Yasaklardan söz ediyor mesela insanlara. Neden bu yasaklar var diye bağırıyor. Neden insanın insana koyduğu yasaklar neden var diye bağırıyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ama kaderini değiştirebilmesi mümkün mü? Elbette değil. Sivriada Geceleri bugün yayını bitirirken kullanacağımız iki öyküden bir tanesi. Neden bunu seçtim? Aslında içindeki bölümü, şimdi size okuyacağım bölümü biliyorsunuz. Bu bir balıkçı hikayesi. Balıkçılarla birlikte çıkılan bir seferden, küçük bir balıkçı teknesinin içinde çıkılan bir seferden dönüş içinde. Onların içinde Sait Faik'in onlarla birlikte olmayı ne kadar istediği ama aslında kendisinin ne kadar dışında durduğunu anlatan şahane bir hikaye. Çünkü yeri geldiğinde göreceksiniz. Bir martı ölüyor ve martının ölümüne şahit oluyor Sait Faik. Ve burada ölüme şahit olduktan sonra durmasını, onun hayatını çok fazla etkilemesini anlamıyorlar balıkçılar. İşte ilk belki farklılaştığını söylediği yer burası. Ne oluyor bu martıya Sotiri dedim. Ölüyor be dedi. Ne olacak? Sahi ölüyor mu? Yok yalandan. Ölüyor işte. Sotiri portakal sandığını geceyi geçireceğimiz iki kaya arasına fırlattı. Tekrar kalafata yetişmek üzere kayalara tırmandı. Bir martı bir Nisan akşamında sırt üstü uzanmış hala ölmeye çalışıyordu. İçimi bir keder yaladı. Yanından ayrılamıyordum. Martının kafasını ellerime almıştım. Bir avuç deniz suyu getirip ağzına damlattım. Şiddetle kafasını salladı, bir titredi ve öldü. Yassı adanın ışıkları yandı. Uzaktan bir taka geçti. Keyfim kaçmış, üzgün, ağlamaklı gibiydim. Canım bir taraftan acı bir türkü söylemek çekiyordu. Onlar ateşi yakıp topladıkları midyeleri bir teneke üstünde pişirirlerken ben hala martının yanı başındaydım. Kalafat, ne oluyorsun be dedi. Şair misin, ne boksun? Martı öldü de dedim. Martı da ölür dedi. İnsan ölmüyor mu? Dünyanın yaratılışındaydık şimdi. İnsanın ilk zamanlarını yaşıyorduk. Onlar avlıyorlardı, ateş yakıyorlardı. Ben martıya ait bir mersiye yazmış ateşin karşısında okumak üzereydim. Bütün kabile halkı bana kızmıştı. Bu herif çalışmayacak mı? Oturup kayalara düşünecek mi? Martı ölmüş, onu seyredip bize masal mı anlatacak? Gündüz güneşin içinde böyle söyleyenler, gece olup da kütükler çalı çırpı yanınca, öbür tarafta rüzgar denizi homur homur söyletirken, martılar hala deli gibi bağırışırken, ben bir türkü, martının ölümüne bir türkü tutturacaktım. Çalışanları bir üzüntü, bir garipseme, birbirine sokulma hissi saracaktı. Sonra bu hal, belki de işe yaramaz adamın bir vazifesi olarak tanınacaktı. Bir gün iki ağ tamir edecek, balık tutacak, beceremeyecek, fakat akşamları da onlara üzülüp sevinme arzuları veren türküler söyleyemeyecektim. Ne susarsın be herif diyeceklerdi. Hani bülbül gibi öterdin geceleri. Ertesi sabah beni balığa çıkarken uyandırmayacaklardı. Bırakacaklardı kendi halime. Kalafat, dedi anlat bakalım şu martının ölümünü. Martı dedim, üç adım ötemdeydi. Güneş yeni batmıştı. Doğudan bir mavi karanlık ağır ağır kayalara, çakıllara, çakıllardan vücuduma sinmeye başlamıştı. Kalafatla Sotiri birbirlerine baktılar. Sonra dediler. Utandım, sustum. Ateşin kenarına koyduğum midyeyi aldım, biraz limon sıktım, bir lokma ekmekle attım ağzıma. Sotiri yanı başıma uzanmıştı, gözleri uyku içinde yüzüme dikilmişti. Yine, sonra dedi, kalafata baktım gözlerini kapatmıştı. Dinliyor musun kalafat dedim, cevap vermedi. Sotiri ondan tarafa döndü, dikkatle baktı, uyudu dedi, sen bana anlat. Ölen martıyı tanıyordum dedim. Hani iki hafta önce ölen Tahir'in martısıydı. Başka türlü bir martıydı o. Ötekiler gibi bağırmazdı. Bir kayanın tepesine çıkar, oradan Tahir'in sandalını gözlerdi. Uçardı doğru Tahir'in sandalına. Surattan da anlardı kerata. Tahir somurtkan adamdı. Pek keyifsizse yanına sokulmazdı. Uzaktan gözlerdi. Pek keyifliyse gelir, sandalın kıçına otururdu. Yemlerin kafasını, kılçıklarını, bekçi balıklarını, ince izmaritleri Tahir fırlatır ona atardı. Ara sıra konuşurlardı da. Ne Tahir onsuz, ne o Tahirsiz yaşayabilirdi. Üç gün sırt sırta rüzgar esse, Tahir de balığa çıkmasa, martı tenezzül edip de çöp mavnalarına doğru kanat çırpmazdı. Tembel miydi, şair miydi bilmem ki. Hikayem güzel olmuyordu, farkındaydım ama yavaş yavaş açılacaktım. Ateş kor kesilmişti, ay çıkmıştı. Baktım Sotiri'ye, kafası düşmüş, o da uyumuştu. Ben bütün gece uyumadım. Martılar simsiyah ayın altında dolaşıp durdular. Sabaha karşı iskele sancak ışıklarıyla durgun suları bize doğru atan bir vapur geçti. Aman ne güzeldi bu vapur sabaha karşı. Kalafatı uyandırdım, vapuru gösterdim. Ne güzel bak kalafat dedim. Sen sahiden kaçıkmışsın dedi. Kafasını bir iki defa salladı. Bir daha vapura baktı. Bir daha salladı. Yırtık paltosuna girip kayboldu. Anlaşılamayan bir adam Sait Faik. Derdini anlatmaya çalışan, anlatmaya çalıştıkça insanların onun derdinden uzaklaştığı ama bunun dışında kendisi için başka bir yöntem, yol bilmeyen bir insan. Başka çaresi yok. Böyle anlatmak zorunda. Çünkü başka bir yöntem bilmiyor. Derdini anlatacaksa ancak böyle anlatacak ve insanların anlayıp anlayamadıkları, anlamayacakları tamamen onlara kalmış durumda. Elinden gelen başka bir şey yok. Şimdi artık yayının sonuna geldik. Ama burada bir şey daha paylaşarak sizinle bitirmek istiyorum. Çünkü eğer bunu yapabilirsek, şu ana kadar anlattıklarımdan umarım bir Sait Faik portresi çizebildim. Öykülerinin de dışında herkes tarafından anılmayı, anlaşılmayı hak eden bir insan olarak bir Sait Faik portresi çizebildiğimi umuyorum. Bunu diliyorum gerçekten. Ve tam bunun bu noktasında da sizinle ayrılmadan önce şu satırları okumak istiyorum. Dedim yani şit şit diye bir öykü yazıyor. Ve o dönemde yazdığı öyküler, başlıkları, anlatımları o kadar tuhaf geliyor ki insanlara. Çok dışında. Hani bugün herkes Sait Faik dediğinde Facebook'a, Twitter'a milyonlarca cümle yazabilecek durumda. Ama o gün anlaşılan bir insan değil. O gün daha çok böyle toplum dışına itilen. Kendisi de buna biraz çanak tutuyor işte. Yayının başından beri konuşulanlardan anlamışsınızdır. Ama bir yandan da hep çığlık atıyor. Anlayın beni, duyun beni. Ben de varım, beni de içinize alın diye. En son şit şit diye bir öykü yazıyor. Bu artık hani o cinsel yönelimini de açıkladığı, çok net bir şekilde söylediği dönemlerle birlikte insanlara en açık çağrısı belki. Bir çağrıyla, bir şit sesiyle başlıyor. Nereden geldiği belli değil. Dallardan, yapraklardan, kuşlardan, martılardan, limanın üzerindeki bir kayadan da geliyor olabilir ama biri çağırıyor. İnsanları ispatlamaya çalışıyor. Duydunuz mu sesi diye, şit sesini. Ve sonra diyor ki, nereden gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten, gelsin de nereden gelirse gelsin, bir şit şit sesi gelmedi mi fena, geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Sait Faik bu toprakların insanlarından bir tanesi. Yüzündeki gülümseme, hani her zaman bir kenarında kalmış gibi, sizler de biliyorsunuz. Onun en çok bilinen fotoğraflarından bir tanesi. Herkes bu fotoğrafı çok iyi tanır. Aragüler'in çektiği bir fotoğraf. Şundan bahsediyorum. Bakın buradaki ifadesi aslında Sait Faik'i en iyi tanımlayan ifade. Gülmekle gülmemek arasında, gülümsemekle gülümsememek arasında ama bir yandan meraklı, bir yandan korkak, bir yandan yanındaki köpek, kafasındaki şapka, üzerinde şu an için olmayan o pardösü, onu tanımlayacak her şey var. Bir tek şey eksik, Sait Faik'in sözü. İşte o sözde yazdığı onlarca, yüzlerce, belki binlerce bile desek yanlış olmayacaktır. Çünkü çoğunu bilmiyoruz dedim ya, hangi kağıdın üzerinde neler kayboldu hiçbirimizin hiçbir fikri yok. Edebiyat tarihçisinde bulma şansı yok bunları. Çünkü darmadağın, darmadağın yazmış. Her şey bir yana savrulmuş, saçılmış, gitmiş ama bıraktıklarıyla bile sadece bizi değil, Türkiye'de öykücülüğü değil, dünyada öykücülüğü, edebiyatı etkilemiş bir isim. Sait Faik. Bugün ondan konuştuk. Umarım hakkıyla anlatabilmişimdir sizi. Benim için çok önemli, çok önemli bir yazar. Ama bir yandan da bu yazarı anlatırken dürüst olmanın önemi var. Çünkü öyle anlatılmıyor. Sait Faik öyle bir insan ki, İnsanların okumasını, yazmasını, konuşmasını, birbirleriyle konuşmalarını istiyor aslında. Birbirlerini anlatmalarını, birbirlerini anlamaya çalışmalarını. Anlamayacaklarından emin. Çünkü hayatını kendi kafasındakileri anlatabilecek durumda değil zaten. Sadece işte yazıyor, sağa sola yazıyor, anlatıyor insanlara. Karşılaştığında daha çok kavga ediyor onlarla. Küfürleşiyorlar falan. Ama sonuçta derdini anlatmaya çalışan biri. Ve ölürken Darüşşafaka Cemiyeti'ne daha önce yaptığı bir ziyarette orada verilen eğitim modelini, yani annesi, babası ya da her ikisi olmayan çocuklara verilen eğitim imkanlarını gördükten sonra eserlerinin bütün gelirlerinin Darüşşafaka'ya bağışlanmasını miras olarak kaydettiriyor. Annesi hayatta, dedik yani en güçlü figür o zaten, yani o ne derse o oluyor. Hayat ona göre kurgulanıyor zaten. Tıpkı unutmayın kendisinin hani söylediği, beni kendime alıştıran insan dediği André Gide gibi. Annesi bir şartla razı oluyor. Diyor ki Burgazada'daki konak, yaşadığı köşk Sait Faik Müzesi olacak. Elbette kabul ediliyor. Bugün orada Burgazada'da bir müze var. Yolunuz düşerse, yolunuzu düşürün. Yolunuz düşerse demeyeyim de yolunuzu düşürün. Gidin görün. Onun yazdığı o daracık küçücük odayı görün ki belki en az hikayeyi yazdığı yer orasıdır. İstanbul'da yaşayanlar bugün İstanbul'a çıktıklarında Beyoğlu'nda, Taksim'de, Tünel'de, Nişantaşı'nda, Şişli'de yürürken etrafına biraz daha dikkatli baksın. Sinemaların önünden geçerken, AVM sinemalarını kastetmiyorum, kalan o bir iki küçük sinemanın önünden geçerken Sait Faik'in gözüyle bakın, olur mu? Onun anlattıklarının anlamını bir parça daha kavrayabilmek için son derece önemli çünkü. Dedim ya, herkes için iyi olamayacağını bildiği için kendisi için kötü olmayı tercih etmiş bir insan. Çünkü herkes için kötü olduğunda annesi için de kötü olacak ve en azından onu kurtarabilmek için yalnızlığa çekmiş bir insan. Ama şu yayın boyunca sürekli konuştuğumuz gibi aslında çığlık çığlığa bağırıyor. Ben de buradayım. Ben Sait Faik. Beni de içinize alın. Beni de bir insan olarak görün diye. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Umarım hakkıyla anlatabilmişimdir Sait Faik'i. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Öykücünün, iyi yazarın, iyi şairin sözü üzerine söz olmaz. Bu yayına yapabileceğiniz en büyük destek, eğer YouTube'dan izlediyseniz ve beğendiyseniz şu baş parmağı tuşlamak. Beğeninizi ifade etmek. Ama burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz hayata bambaşka bir yerden bakıyoruz. Hepimizin fikirleri farklı, yaşam tarzları farklı, yetiştirilmeleri, etnik kökenleri, yönelim, cinsel yönelimleri hepsi farklı. Ama biz hepimiz okumanın değerini bilen insanlarız. Bu yüzden burada toplanıyoruz, bir araya geliyoruz. Çünkü biliyoruz ki okudukça çoğalacağız. Çünkü okudukça çoğalacaksınız. Daha kalabalık kitleler olacağız. Ve hep diyebileceğiz ki biz bu cehaleti yeneriz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Okuyalım. Okuduklarımızı paylaşalım. Paylaştıklarımızın içinde neyin nereye geleceğini biraz daha net bilelim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir edebiyat günüyle kapatalım haftayı istedim. Umarım öyle olmuştur. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatın gailesini konuşmaya, yaşantımızı o anlamıyla konuşmaya devam edelim. Çok güzel bir gün, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizle geçecek, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.